Ayrım 25. Sayfa 130. Durkheim daha sonra intiharın bireyin bir parçasını oluşturduğu toplumsal grupların bütünleşme derecesiyle zıt yönde değiştiğini, Protestanlardaki intihar oranının aşağıdaki nedenlerden dolayı Katoliklerden çok daha yüksek olduğunu ileri sürüyordu. 1. Katolik toplulukların sanayi toplumunda rastlanan intihar eğilimlerini sınırlayan bütünleşmiş bir toplum durumuna ve kolektif bir yaşama neden olan daha güçlü gelenekleri ve ortaklaşa paylaşılan inançları vardır. 2. İntiharın nedenleri sanayinin gelişmesinin ve toplumsal parçalanmanın karşısında geleneksel inançların ve uyumlu toplulukların çökmesi sonucunda kolektif temsillerin gücünün zayıflamasında yatmaktadır. Durkheim, intihar oranı ile eğitim ve dinsel kurumlar arasında pozitif bir istatistiki ilişki kurmuştu. Eğitimin etkisi özellikle önemliydi. Çünkü bir toplumsal grup ne kadar eğitimli olursa geleneği ve otoriteyi sorgulama eğilimi o kadar artıyordu. Durkheim, farklı intihar oranları konusunda intihar eylemine kalkışanların bilinçliliği temelinde, yani kolektif temsillere gönderme yaparak bir açıklama da getirmekteydi. Yüzeysel bir bakışla onun argümanının basit olduğu görülmektedir. Toplumun durumu ya güçlü ya da zayıf intihar akımları doğurur ve tekil bir bireyin bu akımdan etkilenme derecesi tamamıyla toplumsal bağların doğasına ve o kişinin toplumsal grupla bütünleşme derecesine bağlıdır. Durkheim, örneğin bencil intiharı tartışırken, daha fazla eğitim almış Protestanlar kendilerini daha az eğitimli Katoliklere göre daha sık öldürdüklerine göre, eğitimin ve intiharın birbirine yakından bağlı olgular olduğunu sergileyen kanıtları aktarmaktaydı. Eğitim, özgür irdeleme ruhunu besler ve geleneksel otoritelere karşı eleştirel bir tutum geliştirir. Ancak Katoliklerden daha eğitimli olan Yahudilerdeki intihar oranı ise belirgin derecede daha düşüktür. Şimdi bu, yüksek eğitimli Yahudilerin kendilerini düşük eğitimli olanlara göre daha sık öldürdükleri sonucunu verebilir. Oysa Durkheim, bir toplumsal grup içindeki farklı katmanları birbirinden ayırmıyordu. Bu şekilde eğitim ile intihar oranı arasındaki korelasyonu korumuş olabilirdi. Ancak bu, intiharın asıl nedenini dinsel bir grup içinde bütünleşememe, daha özel olarak da eğitim ve bireycilik nedeniyle gelenekten kopma olduğu yönündeki temel argümanıyla çelişme anlamına da gelecekti. Durkheim, özgür irdelemenin (parantez) acımasız eleştiri ruhunun özellikle Protestanlar arasında belirgin biçimde görüldüğüne ama bunun tek başına intihar nedeni olamayacağına dikkat çekmektedir. Özgür irdeleme ihtiyacının kendine özgü bir nedeni vardır. Geleneksel inançların yıkılması, yerleşik otoritenin sorgulanması ve eleştirisi. Bütün bir toplumun paylaştığı fikirler, bu konsensüsten onları kutsal hale getiren ve tartışmasız bir düzeye yükselten bir otoriteden çıkmaktaydı. (Parantez) Durkheim, 1952, Bölüm 2. Yüksek intihar oranının kaynağı toplumsal ahlakın zayıf olmasıydı. Ahlak da Durkheim'a göre dinle yakından bağıntılıydı. Bunu akılda tutunca İngiliz Protestanları arasındaki düşük intihar oranını getirdiği yorum, Durkheim'ın intihar analizinin bütün temelini açıkça tehdit eden istatistiki sayılar için özellikle aydınlatıcı olmaktadır. Protestan İngilizlerle ilgili istatistikler, Yahudilerin intihar istatistikleri örneğinde olduğu gibi başka bir açıklama yapısına dahil edilmiştir ve Durkheim'ın argümanını çürüten değil, destekleyen bir kapsamda yorumlanmaktadır. Çünkü istatistikler göründükleri gibi değildir. İngiltere'de dinsel hükümleri yaptırıma bağlayan yasalar, pazar ayinlerinin gücü, dinsel temsillerin sahnelenmesine getirilen yasaklar, geleneğe gösterilen saygı o kadar yaygın ve güçlüdür ki, dinsel toplum çok daha güçlü biçimde oluşmuştur ve bu yönüyle Katolik Kilisesini andırmaktadır. Parantez Durkheim 1952 sayfa 161. Durkheim bu savını destekleyen hiçbir kanıt sunmamakla birlikte onun sözlerinin önemi, vurguyu toplumsal yapının özgül biçimleriyle sıkı sıkıya ilişkili bir toplumsal olgu, bir sui generis olarak intihar oranı kavramından, geçerliliğini öznenin yorumundan alan bir toplum görüşüne kaydırmasında yatmaktadır. Zira İngiltere'de toplumun uyumlu ve düzenli olduğunu, Protestan ideolojisinin yaygın etkisine rağmen toplumsal bağların güçlü olduğunu ileri sürmek, bireylerin toplumsal yapıyı fiilen bu şekilde algıladıkları savını ileri sürmek demektir. Durkheim benzer problemlerle Yahudilerin intihar istatistiklerini analiz ederken de karşılaşmış, çünkü geleneksel otoritenin gerilemesi ile eğitim arasında (parantez Fransa'daki Protestanlar) dışsal bir bağ bulunduğunu iddia ettikten sonra bunları bir istisna saymak zorunda kalmıştı. Sürekli baskıya maruz kalan dinsel azınlıklar, bilgiyi, onların kolektif önyargılarının yerine tartılmış düşünceyi koymak için değil, mücadeleye daha iyi silahlanmak amacıyla kullanırlar. Başka bir deyişle, eğitimin Yahudilerin gözünde taşıdığı anlam, Protestanların gözündeki anlamından daha farklıydı ve Durkheim buradan hareketle yüksek eğitim düzeyinin Yahudiler arasında kendiliğinden geleneksel otoritenin zayıflamasını içermediği sonucuna ulaşmıştı. Aslında Durkheim dışsal toplumsal olgular ve toplumsal güçler kapsamında yeterince analiz edilemeyen istatistiği doğrulamak amacıyla anlamları kendi sosyolojik analizine uydurmuştur. Eyleyen öznenin anlamı kurması, intihar analizi açısından dışsal belirlenimler kadar önemlidir. Durkheim, bir yandan intiharın belirli bir dışsal yapı ve yasalarla karakterize edilen kolektif bir fenomen olduğunu iddia ederken, öbür yandan bir anlam nosyonu da içeren bu tür olguların içsel doğasını vurguluyordu. Yukarıda tartışıldığı üzere Durkheim, içsel bilinç ve anlam ile dışsal sosyo-ahlaki belirlenimler dualizmine hiçbir zaman tatmin edici bir çözüm getirmemişti. Dolayısıyla intiharda da intihar teşebbüslerinin başarıya ulaşmış olan intiharlardan çok daha yaygın olmasının nedenlerini tartışmıyordu. İntihar teşebbüsü bir yardım çığlığı olarak aktörün anlamı kurmasını ve bu anlamın eylemin yönelik olduğu kişiler üzerindeki önceden hesaplanmış etkilerini de kapsayan iletişimsel bir eylemi oluşturmaktadır. Oysa Durkheim'ın anlam yaratıcısı olarak özneye duyduğu ilgi, öznelerin kolektif toplumsal güçlere yönelik tepkilerine duyduğu ilgiden daha azdı. İntihar, modern toplum içindeki karmaşaların, toplumsal bağların çöküşünün insan topluluğuna yansıyan içermelerinin paradigmatik bir incelemesiydi. Durkheim'ın intihar teorisinde güçlü bir ideolojik damar vardır ve bu yine onun resmi istatistikleri hiçbir şekilde eleştirmeden kabullenmesinde, ölüm nedenlerini saptamakla görevli devlet memurlarının raporlarına, onların basma kalıp intihar tanımlarına güvenmesinde örneklenmektedir. İntihar istatistiklerinin derlenmesi de oldukça tartışmalıdır. Pek çok toplumsal grup, dinsel ve toplumsal nedenlerden dolayı intiharlarla ilgili eksik bilgi vermektedir. Durkheim'ın kendi incelemesine temel aldığı istatistikler de doğal olarak resmi tanımların ve sınıflandırma yönteminin izlerini taşımasına rağmen genel teorisine tartışılmadan dahil edilmiştir. İşlevselcilik, bütüncülük ve politik teori. Durkheim, Comte'un tarih felsefesini reddetmesine rağmen onun bilim ile reformun sentezini yapma girişimini benimsiyordu. Comte'un sosyolojik pozitivizmi, toplumsal kurumların incelenmesinde insan toplumunu yönlendiren toplumsal evrimle ilgili doğal yasalara ve doğa bilimlerinin kesin kurallarının uygulanmasına dayanıyordu. Durkheim, toplumu bir toplumsal olgu olarak ama aynı zamanda ahlaki bir gerçeklik olarak tanımlamıştı. Ahlaki bir yapı olarak toplum bireye egemen iken, toplumun çeşitli öğeleri bireysel olanla değil, bütünsel olanla ilişkisi içinde etkindi. Öyleyse Durkheim'ın Comte'a borcu açıkça görülmektedir. Bütüncül toplum anlayışı, onun kurumlarının, parçalarının, temel eğiliminin, toplumsal sağlığın, toplumsal dayanışmanın, istikrarın ve dengenin geliştirilmesi yönünde olduğunu düşündürmekteydi. Comte'da görüldüğü gibi Durkheim'da toplumun normal durumunun toplumsal güçlerin egemen olan normlara paralellik içinde hareket ettiği bir toplumsal uyum durumu olduğunu söylemekteydi. Durkheim, toplumu organik bir bütün şeklinde tanımlamakla toplumsal süreçler ile kurumları sistemin ihtiyaçlarına uygun olan işlevlerini temel alarak analiz etmişti. Sosyolojik yöntemin kurallarında parantez bölüm 5 toplumsal bir fenomeni açıklamak için onu üreten etkin nedeni yerine getirdiği işlevden ayırmanın gerekli olduğunu belirtiyordu. Aynı doğrultuda dinsel yaşamın ilksel biçimlerinde dini toplumsal bağları kuvvetlendirip bireyi toplumla bütünleştirme işlevleri temelinde analiz etmişti. Dinsel törenler toplumun düzgün biçimde işlemesini organize eder ve düzenlerken dinsel inançlar temsiller aracılığıyla toplumun kolektif doğasını ifade etmektedir. Din evrensel değerleri ifade eder. Bütün insan toplumlarının düzgün biçimde işlemesi açısından vazgeçilmez olan bir rolü yansıtır. Benzer şekilde iş bölümü de normal olarak toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunur. Öte yandan hem mecburi, parantez, uzmanlaşma artık bireylerin doğal yeteneklerine dayanmaz. Hem de anomik biçimler toplumsal işbirliğinin ve birlik olma isteğinin gelişmesine katkıda bulunamadıkları için anormaldir. Durkheim'ın iş bölümü, intihar ve din üzerine incelemelerindeki temel argümanı, toplumsal kurumların işleyişini düzenleyen, böylece toplumsal dayanışmanın güçlenmesini de kolaylaştıran bir ahlaki düzenin zorunluluğuydu. Öyleyse işlevler de toplumsal sistemin ihtiyaçları temelinde açıklanıyordu. Durkheim'ın bütüncül işlevselciliğinin sonuçlarından birisi, suç ve intihar gibi sapkın davranışların toplumsal işleviyle ilgili bir ölçüde paradoksal olan argümanıydı. Örneğin suç, kolektif bilincin egemen olmadığı, bireyciliğin bir ahlaki sorumluluk duygusu geliştirdiği ve bazı bireylerin kolektif normlardan uzaklaşacağı toplumlarda normaldi. Ahlaki değişim yalnızca bu yolla mümkündü. Durkheim, kişisel özerkliğin ve bireysel farklılıkların gelişmesinin gerçek bireyciliğin tek mümkün temeli olduğunu savunarak bireyin kolektivitede özümlenmesine karşıydı. Birey-kolektivite ilişkisi, birey ile devlet arasındaki aracılık yapan kurumlar üzerinde çalıştığı daha sonraki yazılarında da yer alıyordu. Toplumsal bir işlev ahlaki disiplin olmadan var olamazdı. Örneğin ekonomik işlevler bir amaca (parantez) uyumlu topluluk giden bir araçtan başka bir şey değildi. Durkheim böylece ahlaki açıdan ekonomik faaliyeti düzenleyecek ve gerçek toplumsal dayanışmanın temelini sağlayacak olan mesleki grupları, yani korporasyonları savunmuş oluyordu. İş bölümünün ikinci baskısına yazdığı ön sözde, tali önemdeki bu kurumların avukatlar, yargıçlar, askerler ve rahiplerden meydana gelen mesleki gruplaşmalar olduğunu açıklıyordu. Sanayinin çeşitli kolları çalışma ilişkilerini yürütmek, ücretleri düzenlemek, çalışma koşullarını saptamak, terfileri belirlemek ve benzeri gibi genel anlamıyla eski loncalarınkine benzer işlevler gören seçilmiş bir idari kurul tarafından yönetilecekti. Bu gruplaşmalar ayrıca entelektüel ve ahlaki dayanışmayı geliştirip cesaretlendirme gibi daha genel bir işlev görecekti. Sayılan bu öneriler, Durkheim'ın genel teorisinin organik dayanışmanın toplumdaki baskıcı gücü giderek erittiğini, böylece devlet kurumları tarafından değil, giderek mesleki birlikler ve onların topluluğa hizmet etme etiği tarafından düzenlenmiş olan işbirliğine dayalı bir toplumsal düzenin doğduğunu öngören düşüncesinin bir parçasını oluşturmaktaydı. Nitekim meslek etiği ve yurttaşlık ahlakında (parantez 1957) devletin bireyi ezmemesi isteniyorsa bu kurumların temel bir rol oynayacağı savunulmaktaydı. Kurumlar onunla sıkı bir ilişki içinde olmasına rağmen devlet sivil topluma tabi olmalıdır. Devletin müdahalesinden vazgeçilmemekle birlikte Durkheim'ın temel görüşü modern, karmaşık toplumda ahlaki birliğin kaynağını asla devletin oluşturamayacağı yönündeydi. İşte bu nedenlerle Tönnies'in devlet sosyalizmi biçimini reddediyordu. Çünkü ara düzeydeki kurumlar büyük ölçüde özerk olmakla birlikte devlet tarafından denetleniyorlardı. Durkheim'ın argümanları sosyolojinin merkezi sorunlarından birisine modern sanayi toplumunun giderek artan kolektivist eğilimleriyle birlikte bireysel özgürlüğü ve kişisel özerkliği en üst düzeyine çıkarmasına eğildiği için önemlidir. Demokratik toplum, ahlaki yükümlülüğün kaynağının sivil toplum kurumlarından geldiği, toplumsal dayanışmanın kaynağının içkin olduğu, dışsal olarak yukarıdan dayatılmadığı bir toplumdu. Yine de Durkheim, aracı konumdaki kurumlar asla insan faaliyetini maksimize eden ve popüler demokratik biçimleri yansıtan şekillerde tanımlanmadığına göre pozitivist paradigma içinde kalmıştı. Durkheim'ın mesleki birlikleri toplumsal uyumun sürdürülmesi işlerini gören bir bürokratik yapıya yakındır. Bunlar halkın muhalefetinin ve çıkar çatışmalarının ifadesini bulabileceği kurumlar değil, bu tür unsurları toplumsal düzeni sağlama çabalarında birleştirmenin araçlarıdır. bu kurumların işlevi, itaati zorunlu kılan bir kolektif inançlar ve pratikler sistemini, toplumu bireysel farklılıkların nihai aşamada daha üst bir birlikte kaynaştığı bir topluma dönüştüren semboller ve duyguları ifade etmesi anlamında yarı dinseldir. Durkheim'a göre toplumsal birlik o ölçüde en üstün ilke olarak kalıyordu ki, ara konumdaki kurumlar nosyonu kolektivist bir nitelik taşırken, onun bürokratik içerimleri de açıkça demokratik potansiyelinin önüne set çekiyordu. Durkheim, şeyleşmiş toplum anlayışının ifadesini şeyleşmiş bir dolayımlama nosyonunda buluyordu. Durkheim'ın bütüncül işlevselciliği, toplumu statik kapsamda kurumların tarihsel temelini en aza indirerek insan eylemini düzenleyen şeyler olarak kurumların lehine, insan eyleminin ürünleri olarak tanımlamaktadır. Toplum bir organizma olduğu için Durkheim, modern toplumun patolojik durumundan onun hastalıklılığı, kötümserliği ve anormal, anomik iş bölümünden söz ediyordu. Öyleyse anarşistler, mistikler ve sosyalist devrimciler şimdiki zamana ilişkin derin bir kini paylaşmakta, tahrip etme ve gerçeklikten kaçma tutkusu geliştirerek var olan düzenden iğrenmektedirler. Yaşam genellikle katıdır, sinsidir ya da boştur ve sosyolojinin görevi de toplumda kolektif üzüntünün derecesini düzenleyecek ve onun ağır hastalığına ulaşmasını önleyecek bir kolektif otoriteyi kurmanın aracını saptamaktı. Parantez Durkheim 1952 sayfa 360. Bununla birlikte Durkheim'ın öğrencilerinden birisi olan Maurice Falbach şöyle bir gözlemde bulunuyordu. Yüksek intihar oranlarına bütün ileri toplumlarda rastlanıyorsa, bu toplumlar hangi anlamda hastalıklı kategorisine sokulabilir? Bütün Avrupa toplumları sağlıksız mıdır? Tek bir toplum 3 çeyrek yüzyıl boyunca patolojik bir durumda kalabilir mi? Parantez Lux 1973 sayfa 225. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Maurice Falbrach, MAURICEHALBWAGHS.